Ayrım 13. Kafamda bir tuhaflık. Orhan Pamuk. Sayfa 161. 18. Askeri darbe. Sanayi Mahallesi mezarlığı. Gizli tarihi merak edilen tatbikat, 12 Eylül gecesi bir askeri darbe daha olduğu için yapılamadı. Mevlüt, olağanüstü bir şey olduğunu duvarların arkasındaki şehir sokaklarının bomboş olmasından anladı. Ordu bütün Türkiye'de sıkı yönetim ve sokağa çıkma yasağı ilan etmişti. Mevlüt gün boyunca Evren Paşa'nın millete duyurularını televizyondan izledi. Köylüler, esnaf, işsizler, ürkek vatandaşlar ve sivil polislerle dolu sokakların şimdi bomboş olması sanki kendi kafasının bir tuhaflığıymış gibi geliyordu ona. Akşam Turgut Paşa bütün garnizonu topladı, çıkar ve oy düşkünü gafil siyasetçilerin ülkeyi uçurumun eşiğine getirdiğini ama kötü günlerin sona erdiğini, ülkenin tek ve gerçek sahibi silahlı kuvvetlerin Türkiye'nin batmasına izin vermeyeceğini, bütün teröristlerin ve bölücü siyasetçilerin cezalandırılacağını söyledi. Bayraktan, ona rengini veren şehitlerin kanından ve Atatürk'ten uzun uzun söz etti. Bir hafta sonra televizyondan da duyurulan bir bildiriyle Turgut Paşa Kars Belediye Başkanı ilan edilince Mevlüt'le Muhini garnizondan 10 dakika uzaklıktaki belediye binasına da gitmeye başladılar. Paşa sabahları garnizonda kalıyor, muhbirler ve MİT'ten gelen istihbaratın ışığında komünistlere yapılan harekatları yönetiyor, öğle yemeğinden evvel cipiyle eski bir Rus binasına yerleşmiş belediyeye geçiyordu. Bazen bu yolu korumalarıyla birlikte yürür, karşısına çıkan dükkan sahiplerinin askeri darbenin ne iyi olduğu yolundaki şükran sözlerini mutlulukla dinler, isteyenlere elini öptürür, verilen mektupları da karargaha gider gitmez kendi okurdu. Belediye başkanı ve bölgenin sıkı yönetim ve garnizon komutanı olarak paşanın önemli bir işi, yolsuzluklar ve rüşvet ihbar mektuplarını biraz soruşturduktan sonra şüphelileri askeri savcıya devretmekti. Savcı da paşa gibi suçsuzlarsa beraat ederler mantığıyla hareket ettiği için kolaylıkla dava açar, dava açtıklarının hepsini de hemen içeri alarak gözdağı verirdi. Askerler yolsuzluk yapan zenginleri çok fazla hırpalamazlardı. Siyasi suçluları, çoğu zaman terörist denen komünistleri ise cezalandırmak için falakaya yatırırlardı. Polisin baskın yaptığı gece kondu evlerinden aldığı gençlerin sorguda işkenceden geçerken çıkardığı çığlıklar, rüzgar o yandan esiyorsa garnizondan işitilir, orada evine doğru sessizce yürüyen Mevlüt suçlulukla yere bakardı. Yılbaşından sonra bir sabah içtimasında yeni teğmen Mevlüt'ün adını söyledi. "Mevlüt Karataş, Konya, emret komutanım," diye ayağa kalkıp bağırdı Mevlüt. Selam verip esas duruşa geçti. "Konyalı, gel bakayım yanıma," dedi teğmen. Bu, benim paşanın torpillisi olduğumu işitmemiş diye düşündü Mevlüt. Hayatında hiç Konya'ya gitmemiş olmasına rağmen Beyşehir idari olarak Konya'ya bağlı olduğu için her gün Konyalı aşağı, Konyalı yukarı deniyor ve Mevlüt buna gıcık oluyordu ama hiç renk vermedi. "Konyalı, başın sağ olsun. İstanbul'da baban ölmüş," dedi yeni teğmen. "Bölüye git, yüzbaşı sana izin versin." Mevlüt'e bir hafta izin verdiler. Garajlarda İstanbul otobüsünün kalkmasını beklerken bir kadeh rakı içti. Titreyerek sarsılan otobüste tuhaf bir ağırlıkla göz kapakları kendiliğinden düşüyor, uyuyakalıyor, rüyasında cenazeye yetişemediği için ve hayattaki diğer kusurları yüzünden babasından azar işitiyordu. Babası gece uykusunda kendiliğinden ölüvermişti. Komşular 2 gün sonra keşfetmişlerdi bunu. Boş yatak, babası aceleyle evden çıkmış gibi aşırı dağınıktı. Mevlüt'ün asker gözlerine ev tertipsiz ve zavallı gözüktü. Ama başka hiçbir yerde konuklamadığı o benzersiz kokuyu aldı. Babasının, Mevlüt'ün kendi gövdesinin, nefeslerinin, tozun, ocağın, içeride 20 yıl boyunca pişen çorbaların, kirli çamaşırların, eski şeylerin, kendi hayatlarının kokusuydu bu. Mevlüt odada saatlerce kalacağını, babasını anıp ağlayacağını sanıyordu ama hüzün öyle ağır bastı ki dışarı attı kendini. Mustafa Efendi'nin cenazesi Mevlüt'ün Kültepe'ye gelmesinden 2 saat sonra ikindi namazında Duttepe'de Hacı Hamit Vural'ın camiinde kılındı. Mevlüt yanında sivil kıyafetler getirmiş ama onları giymemişti. Teselli etmek için kederli bakışlarla bakanlar, Mevlüt'ü çarşıya çıkmış er kıyafeti içinde görünce gülümseyiveriyorlardı. Mevlüt tabutu mezarlıktaki yerine kadar sırtladı. Babasının cesedi üzerine kürek kürek toprak attı. Bir an ağlayacağını sandı, ayağa kaydı mezara düşüyordu. 35-40 kişi vardı cenazede. Süleyman Mevlut'a sarıldı, bir başka mezarın üzerine oturdular. Mevlut, mezar taşlarından Sanayi Mahallesi mezarlığının bir gurbetçiler mezarlığı olduğunu gördü. Civardaki bütün tepelerin ölülerinin gömüldüğü, bu yüzden hızla büyüyen mezarlıkta İstanbul doğumlu tek kişi olmadığını kitabeleri dalgın dalgın okurken anladı. Sivas, Erzincan, Erzurum ve Gümüşhane doğumluydu buraya gömülenlerin çoğu. Çıkıştaki mezar taşı ustasıyla pazarlık etmeden orta boy bir mezar taşı için anlaştı. Az önce okuduğu kitabelerden ilhamla bir kağıda şöyle yazıp mermer ustasına verdi. Mustafa Karataş, 1927-1981, Cennet Pınar, Beyşehir, Yoğurtçu Bozacı, ruhuna El Fatiha. Asker kıyafetinin kendisini hem sevimli hem saygıdeğer gösterdiğinin farkındaydı. Mahalleye dönünce Duttepe çarşısına çıkıp kahvelere, dükkanlara gittiler. Mevlut Kültepe'ye, Duttepe'ye sarılıp kendisini kucaklayan bütün bu insanlara ne kadar bağlı olduğunu hissetti. Ama yüreğinde onlara karşı, hatta amcası ve oğullarına karşı nefrete yaklaşan bir öfke de olduğunu hayretle gördü. Askerdeki nefes gibi durup dururken onlara ana avrat küfretmemek için kendini zor tutuyordu. Akşam yemeğinde teyzesi sofradakilere asker kıyafetinin Mevlut'a ne kadar yakıştığını anlattı. Annesi ne yazık ki köyden gelip oğlunu bu halde görememişti. Mevlut Süleyman'la mutfakta yalnız kaldığı 3-5 dakikada o kadar merak etmesine rağmen Raiha'ya sormadı. Patatesli tavuğunu sessizce yiyerek herkesle birlikte televizyona baktı. Akşam evdeki topal masada Raiha'ya bir mektup yazmayı hayal ediyordu ama Kültepe'ye dönüp eve girince artık babasının bir daha adım atamayacağı bu kırık dökük yer o kadar kasvetli geldi ki yatağa yatıp ağlamaya başladı. Babasına mı, hayattaki yalnızlığına mı ağladığını çıkaramadan uzun uzun ağladı. Asker elbiseleriyle uyuyakaldı. Sabah er elbiselerini çıkardı. Neredeyse bir yıl önce bavuluna koyduğu sivil elbiselerini giydi. Beyoğlu'na, Karlova lokantasına gitti ama oradaki hava dostane değildi. Ferhat da kendisinden sonra askere gitmişti. Garsonların çoğu değişmişti. Eskiler de öğle müşterisiyle meşguldüler. Böylece Mevlut askerde nöbet tutarken, vakit öldürürken kurduğu Karlova'ya dönüş hayalini hiç yaşayamadan çıktı. 10 dakika uzaktaki Elyazar sinemasına gitti. İçeri girerken lobideki erkeklerden bu sefer hiç utanmadı. Başını dimdik tutarak, pek çoğunun gözlerinin içine bakarak geçti erkekler kalabalığının içinden. Bir koltuğa oturunca başkalarının bakışlarından kurtulduğu, karanlıkta perdedeki edepsiz kadınlarla yalnız kalacağı, yalnızca dikizleyen bir göz atacağı için memnundu. Askerdeki erkeklerin küfürlü konuşmaları ve ruhlarının sefaletinin perdedeki kadınlara bakışını değiştirdiğini hissetti hemen. Şimdi kendini daha kaba ama daha normal hissediyordu. Birisi film hakkında yüksek sesle edepsiz bir şaka yapınca, bir oyuncunun sözlerine çift anlamlı bir cevap verince kalabalıkla birlikte artık gülüveriyordu. İki film arasında ışıklar yanınca Mevlut çevresinde oturan erkeklere baktı ve eskiden de çok gördüğü kısa saçlıların kendi gibi izinli erler olduğunu anladı. Sinemadaki üç filmi de baştan sona seyretti. Ortasında girdiği Alman filmindeki üzüm yerken sevişme sahnesi yeniden başlayınca çıktı. Eve dönüp akşama kadar 31 çekti. Akşam suçluluk ve yalnızlık duygularından iyice yorulmuş, Duttepe'ye amcasının evine gitti. "Merak etme, her şey yolunda," dedi Süleyman yalnız kaldıklarında. "Raiha mektuplarını heyecanla okuyor. Nasıl öğrendin sen böyle güzel mektup yazmayı? Bir gün benim için de yazar mısın?" "Raiha bana cevap verecek mi?" "Yazmak ister ama yazmaz. Babası çok kızardı böyle bir şeye. En son geldiklerinde askeri darbeden önceydi. Kızların babalarını ne kadar sevdiğini yakından gördüm. Bu bizim yeni odada kaldılar." Süleyman boynu eğri Abdurrahman'la iki kızının köyden gelip bir hafta kaldığı odanın kapısını açtı. Elektriği yaktı ve bir müze rehberi gibi içerisini gösterdi. Mevlut iki yatak gördü odada. Süleyman, Mevlut'un neyi merak ettiğini anladı. Babaları bu yatakta, kızlar da ilk gece birlikte bu yatakta yattılar ama sığışamadılar. Raya için akşamları yere yatak seriyorduk. Mevlut, Raya'nın yatağının serildiği yere bir an mahcup bir bakış attı. Süleymanların evinin zemininde döşeme taşları ve halı vardı. Mektup işinden Vediha'nın da haberdar olduğunu söyledi, buna sevindi. Fediha mektupları bildiğini, postacılık yaptığını Mevlüt'le paylaşıp yüz göz olmuyor ama onu her görüşünde tatlılıkla gülümsüyordu. Mevlüt bundan Fediha'nın kendisinin yanında olduğu sonucunu çıkarıp çok seviniyordu. Bir de gerçekten çok güzeldi Fediha yenge. Mevlüt Karlova lokantasında çalıştığı günlerde doğan, yengesinin birinci oğlu Bozkurt ve kendisi askerdeyken doğan ikinci oğlu Turan'la oynadı biraz. Fediha ikinci oğlundan sonra daha da güzelleşmiş, olgun ve alımlı olmuştu. Mevlüt, onun oğullarına gösterdiği sevgiden de etkileniyor, benzeri bir şefkati, en azından ablaca bir ilgiyi kendisine de gösterdiğini hissediyor, bundan hoşlanıyordu. Üstelik Raiha'nın en azından Fediha kadar güzel, hatta ondan daha da güzel olduğunu da geçiriyordu aklından. İstanbul'daki vaktinin çoğunu da Raiha'ya yeni mektuplar yazarak geçirdi. Bir yılda şehre yabancılaşmıştı. Askeri darbeden sonra İstanbul değişmişti. Yine duvarlardaki bütün siyasi yazılar silinip temizlenmiş, seyyar satıcılar ana caddelerden ve meydanlardan uzaklaştırılmış, Beyoğlu'ndaki randevu evleri kapatılmış, kaçak viski, Amerikan sigarası satan üç kağıtçılar sokaklardan temizlenmişti. Trafik de daha iyiydi. Herkes istediği yerde duramıyordu artık. Mevlüt bu gelişmelerden bazılarını olumlu buluyordu ama tuhaf bir şekilde şehirde kendini yabancı hissediyordu. Belki de bir işim olmadığı için diye düşündü. Senden bir şey isteyeceğim ama yanlış anlama dedi ertesi gün akşam Süleyman'a. Babası yoktu etrafta artık. Her akşam amcasının evine rahat rahat gidiyordu. Ben seni hiç yanlış anlamadım Mevlüt dedi Süleyman. Ama sen benim seni doğru anlamamı yanlış anladın hep. Bana onun bir resmini bulabilir misin? Raiha'nın mı? Olmaz. Niye? O benim yengemin kız kardeşi. Resmi olsaydı daha güzel mektuplar yazardım ona. İnan Mevlüt, bundan iyisini yazamaz insan. Süleyman'ın yardımıyla Kültepe'deki evi Vuralların yakını birine kiraya verdi. Süleyman, adam tanıdık, vergi mi vereceksin, gerek yok dediği için kontrat yapmaktan vazgeçti. Zaten tapusu bile olmayan evinin mirasçısı yalnız kendisi değil, köydeki annesi ve ablalarıydı. Bu konuları kurcalamak istemedi. Evi kiralamadan önce babasının elbiselerini, gömleklerini toplayıp bir bavula yerleştirdikten sonra onun kokusu geldi burnuna. Yatağa kıvrılıp yattı ama ağlamadı. Dünyaya karşı bir kırgınlık, bir öfke duyuyordu. Askerliğini bitirince Kültepe'ye bu eve dönmeyeceğini de anladı. Ama Kars'a gitme vakti gelince çok derinden gelen bir irkilmeyle isyan etti. Ne asker elbiselerini giymek istiyordu, ne de askerliğinin geri kalanını yapmak. Hem komutanlarından hem de bütün o kaba dayılardan nefret ediyordu. Bazılarının nasıl firari olduğunu korkuyla anladı. Er kıyafetini giyip yola çıktı. Kars'taki son aylarında Raiha'ya 47 mektup yazdı. Vakti boldu. Komutanın belediyeye yanına aldığı asker takımının içine girmişti. Hem belediye başkanlığındaki kantini, küçük çay ocağını denetliyor, hem de Turgut Paşa'nın belediyede kişisel garsonluğunu yapıyordu. Paşa güvensizlikten ve titizlikten belediyede yemek yemediği için kolay bir işti bu. Mevlüt Paşa'nın çayını kendi eliyle demliyor, tek şekerli kahvesini de iki kere köpürterek kendi pişiriyor, suyunu, gazozunu kendi eliyle veriyordu. Paşa bir kere fırından aldığı bir çöreği, bir kere de belediyeden gelen bir kurabiyeyi önce Mevlüt'ün önüne koymuş, ona neye dikkat etmesi gerektiğini öğretmişti. Tat bakalım önce sen şunu biraz. Zehirlemesinler bunlar bizi belediyede. Raiha'ya askerde yaşadıklarını yazmak istiyordu ama her seferinde korkuyor ve ona daha şiirsel, daha hançerli bakışlı, daha efsunlu gözlü cümleler kuruyordu. Mevlüt, askerliğin bir türlü gelmeyen, gelince de bir türlü geçmeyen son gününe kadar yazdı bu mektupları. 19. Mevlüt'le Raiha. Kız kaçırmak zor iş. 17 Mart 1982 günü askerliği biten Mevlüt, İlk otobüsle Kars'tan İstanbul'a geldi. Tarla başında Karlova lokantasının yatakhanesinden iki sokak aşağıda eski bir Rum evinin ikinci katını kiraladı. Özelliksiz bir lokantada garsonluğa başladı. Çukur Cuma'daki bit pazarından bir masa sallanmıyordu. Kapı kapı dolaşan eskicilerden ikisi aynı dört sandalye ve özenerek ahşap başlı bir büyük yatak satın aldı. Eski yıpranmış yatağın ahşap başlığına kuşlar ve yapraklar işlenmişti. Yerleri muşamba odayı, bir gün Raiha ile yaşayacakları mutlu yuvanın hayallerini kurarak döşemeye başladı. Nisan başında bir akşam Mevlüt amcasının evinde Abdurrahman Efendi'yi gördü. Boynuna önlüğü takmış, yemek masasının bir ucuna yerleşmiş, bir yandan rakı demleniyor, bir yandan torunları Bozkurt ve Turan'la mutlulukla oynuyordu. Kızları olmadan köyden tek başına geldiğini anladı Mevlüt. Son yıllarda her akşam namaz bahanesiyle evden çıkan ve oradan bakkal dükkanına gidip kendi kendine televizyon seyrederek müşteri bekleyen Hasan amca yine evde yoktu. Müstakbel kayınpederine saygıyla bir selam verdi. Abdurrahman Efendi de ona ama Mevlüt'ü fark etmiş bile değildi. Korkut'la Abdurrahman Efendi hararetli bir şekilde bankerlerden söz etmeye başladılar. Banker Hacı, Banker İbo gibi pek çok ad işitti Mevlüt. Paran %100 enflasyonda pul olsun istemiyorsan çok düşük faiz veren bankadan çekip köyden yeni gelmiş bakkala benzeyen bir bankerlere yatırmalıydın. Hepsi çok yüksek faiz veriyorlardı ama ne kadar güvenilirdi onlar. Abdurrahman Efendi şimdiden 3. kadehi bitirmişti. Kızlarının her birinin dünya güzeli olduğunu ve onları köyde çok iyi okuttuğunu anlatıyordu. Aman baba yeter diye Veliha oğullarını yatırmaya götürünce Abdurrahman Efendi de onların peşinden gitti. Sen git, beni kahvede bekle dedi Süleyman sofrada yalnız kaldıklarında. Yine neler çeviriyorsunuz dedi Safiye teyze. Siyasete bulaşmayın da ne halt ederseniz edin, evlendirmek lazım sizleri. Mevlüt kahvedeki televizyondan Arjantin ile İngiltere'nin savaşa tutuştuklarını öğrendi. İngiliz uçak gemisine, savaş gemilerine hayranlıkla bakıyordu ki Süleyman buldu onu. Abdurrahman Efendi İstanbul'a parasını bir bankerden alıp daha berbat bir bankere yatırmaya gelmiş. Parası var mı, doğru mu anlayamıyoruz. Bir de hayırlı bir iş de var diyor. Nasıl hayırlı bir iş? Raiha'ya talip bir adam varmış dedi Süleyman. O köylü bankerlerden biri. Adam eskiden çaycıymış. İş ciddi. Çünkü para göz boynu eri veriverir kızını bankere. Laf da dinlemez. Senin Raiha'yı kaçırman lazım Mevlüt. Sahi mi? Aman Süleyman yardım et bana da kaçırayım ben Raiha'yı. Kız kaçırmak kolay iş mi sanıyorsun? Dedi Süleyman. Yanlış bir iş yaparsın, biri vurulur, kan davası olur. Millet yıllarca karşılıklı aptal aptal öldürür birbirini. Bir de şeref diye övünürler. Bunun sorumluluğunu alabiliyor musun? Ben mecburum, dedi Mevlüt. Evet mecbursun dedi Süleyman ama kimse de pintilik ettiğini düşünmesin. Nice zenginin servet vereceği bir kız için mendilden başka ne veriyorsun? 5 gün sonra aynı yerde buluştuklarında Süleyman televizyonda Falkland adalarını ele geçiren İngilizleri seyrederken Mevlüt cebindeki kağıdı çıkardı masaya koydu. Al bak bakalım buna dedi gururla senin olsun. Nedir bu dedi Süleyman. Aa sizin evin muhtardan kağıdı. Ver bakayım. Aslında benim babamın adı da var üzerinde. Arsayı birlikte çevirmişlerdi. Ne diye getirdin hava atmak için? Oynama bu kağıtla oğlum. Bir gün Kültepe'nin o yamacına tapu verirlerse bununla alacaksın. Boyun eğri Abdurrahman'a ver bunu dedi Mevlüt. Şöyle söyle babasına. Kimse kızını benim kadar sevemez. Söylerim ama koy onu cebine dedi Süleyman. Hava atmak için değil gerçekten getirdim dedi Mevlüt. Ertesi sabah Mevlüt rakıba sarhoşluğundan uyanınca ilk iş ceketinin cebine baktı. Babasıyla Hasan amcasını muhtardan 15 yıl önce aldığı kağıdın kendisinde kalmasından memnun mu olsun, kederlensin mi karar veremedi. Vediha yengene bize şükret tamam mı dedi 10 gün sonra Süleyman. Senin için ta köye gitti. Bakalım her şey istediğin gibi de olacak mı? Sıradan bana bir rakı iste. Vediha köye 2 oğlunu, 3 yaşındaki Bozkurt'la 2 yaşındaki Turan'ı da götürmüştü. Mevlüt çocukların ilk defa gittikleri, elektriği 2'de 1 kesilen, suyu akmayan çamurlu köy evinde çabuk sıkılıp hemen döneceklerini sanıyordu ama tam tersi oldu. Mevlüt haftada 2 kere sabırsızlıkla Duttepe'ye Vediha yenge artık köyden dönmüştür diye gidiyor ama orada yarı karanlık sessiz bir ev ve Safiye teyzeden başka bir kimseyi bulamıyordu. Meğer bu evin neşesi gelin hanımmış da farkında değilmişiz dedi Safiye teyze bir keresinde gece geç vakit uğrayan Mevlüt'a. Vediha gitti gideli Korkut da bazı akşamlar gelmiyor. Süleyman da yok evde. Mercimek çorbası var ısıtayım mı sana? Televizyona bakarız. Görüyor musun? Kastelli kaçtı. Bütün bankerler de battı. Senin paran var mıydı bir bankerde? Bende para ne gezer Safiye teyze? Üzülme. Hayatta parayı hiç dert etme. Bir gün nasıl olsa istediğin kadar kazanırsın. Mutluluk parayla olmuyor. Bak Korkut ne çok kazanıyor ama Bediha ile her gün kedi köpek gibiler. Kavgadan başka bir şey görmeyen Bozkurt'la Turan'a acıyorum valla. Neyse, hayırlısıyla bu senin iş olur inşallah. Hangi iş dedi Mevlüt? Başını televizyondan çevirdi, kalbi hızlandı ama Safiye teyze hiç ses çıkarmadı. 3 gün sonra güzel haberlerim var dedi Süleyman. Vediha yenge döndü köyden. Raiha da sana çok aşık Mevlütçüm. Mektupların sayesinde. Babasının onu evlendirmek istediği bankeri de hiç istemiyor. Bankerse kağıt üzerinde batık ama müşterilerin parasıyla dolar ve altın almış, gömmüş bir yere. Bu fırtına dinip gazeteler konuyu unutunca parasını gömdüğü bahçesinden çıkaracak, ona para yatıran açgözlü alıklar mahkemelerde uğraşırken o Raiha ile krallar gibi yaşayacakmış. Eğri boyunluya çuvalla para teklif etmiş. Babasının izni olursa hemen resmi nikah yapıp Raiha ile fırtına dinene kadar Almanya'da duracaklarmış. Batık rezil banker, eski çaycı, şimdi saklandığı yerde Almanca öğreniyormuş. Raiha'dan Almanya'da domuz eti satmayan kasaptan alışveriş edecek kadar Almanca öğrenmesini istiyormuş. Rezil alçak herif dedi Mevlüt. Eğer Raiha'yı kaçıramazsam geberteceğim onu. Kimseyi gebertmene gerek yok. Benim kamyoneti alacağım. Köye gidip Raiha'yı kaçıracağız dedi Süleyman. Ben her şeyi ayarlayacağım senin için. Mevlüt amcaoğlunu sarılıp öptü. Gece heyecandan uyuyamadı. Yeniden buluştuklarında Süleyman her şeyi ayarlamıştı. Perşembe günü akşam ezanından sonra Raiha bohçasıyla köydeki evin arka bahçesine gelecekti. Hemen çıkalım yola dedi Mevlüt. Otur oğlum sandalyene, yol bizim kamyonetle yalnızca bir gün sürer. Yağmur yağabilir, sel zamanı, ayrıca Beyşehir'de de hazırlık yapmamız lazım. Hazırlığa gerek yok, hava kararırken boyun eğri babasının arka bahçesinde elinle koymuş gibi bulacaksın kızı. Sizi Akşehir'e kamyonetle ben götürüp tren istasyonuna bırakacağım. Siz ikiniz Raiha ile trenle geleceksiniz. Ben kendi başıma döneceğim ki babası benden şüphelenmesin. Süleyman'ın Raiha ile sen demesi bile Mevlüt'ü mutluluktan mest etmeye yetiyordu. Çalıştığı yerden daha önce de izin almış, izini bir aile meselesi yüzünden bir hafta daha uzatmıştı. 3. bir hafta ücretsiz izin isteyince patron homurdandı. Mevlüt da kes o zaman benim hesabımı dedi. Bunun gibi sıradan bir lokantada istediği zaman iş bulabilirdi. Bir de dondurma işine girmek vardı aklında. Ramazan'dan başlayarak 3 tekerlekli satıcı arabasını ve dondurma takımını kiralamak isteyen bir satıcıyı tanımıştı. Eve çeki düzen verdi, kapıdan girince Raiha'nın nasıl bir ev göreceğini, nelere dikkat edeceğini kendi onun yerine koymaya çalışarak hayal etti. Acaba bir yatak örtüsü alsa mıydı, yoksa buna Raiha mı karar vermeliydi? Raiha'yı evin içinde her düşünüşünde don gömlek atletle ona gözükeceğini aklından geçiriyor, bu yakınlığı hem istiyor hem de utanıyordu. Süleyman. Abimi, Vediha'yı, annemi, herkesi ayarladım. Kamyoneti alıp 1-2 gün yok olacağımı da söyledim. Son günün akşamı mutluluktan uçan damat beyimizi çektim bir kenara. Mevlütçüm, şimdi senin en iyi arkadaşın amcaoğlun olarak değil, kız tarafı olarak konuşuyorum, beni iyi dinle. Raiha daha 18'inde değil, babası çok kızar da kızımı kaçıran affetmem der de peşine jandarma salarsa ta 18 yaşına kadar hem saklanacaksın hem de nikah kıyamayacaksın. Ama sonunda er ya da geç Raiha ile devlet nikahıyla evleneceğine şimdi şeref sözü ver bakalım. Şeref sözü veriyorum dedi Mevlüt. İmam nikahıyla da evleneceğim onunla. Sabah kamyonetle giderken Mevlüt çok keyifliydi. Şakalar yapıyor, her gördüğü fabrikaya, köprüye merakla bakıyor, gaza bas daha hızlı diyor, konuşuyor da konuşuyordu. Bir süre sonra sesi soluğu kesildi. Ne oldu oğlum? Kız kaçıracaksın diye korkuyor musun? Afyon'a giriyorum. Gece kamyonette uyursak polis şüphelenir. Alır merkeze bizi. İyisi mi şurada ucuz bir otel gördüm. Bendensin tamam mı? Dedim. Nezahat Oteli'nin altında bir içkili lokanta varmış. Gece oturduk. 2. kadehi bitiriyordum. Baktım Mevlüt yine askeriyedeki işkenceyi anlatıyor. Tutamadım artık kendimi. Oğlum ben Türk'üm. Orduma laf ettirmem tamam mı? Dedim. Evet, işkence, dayak, 100 bin kişiyi hapse atmak fazla kaçmış olabilir ama ben askeri darbeden memnunum. Bak, yalnız İstanbul değil, bütün memleket süt liman oldu. Duvarlar tertemiz, sağ sol davası, cinayetler bitti. Asker düzen verdiği için İstanbul'da trafik artık vızır vızır akıyor. Randevu evleri kapatıldı. Orospular, komünistler, mal borucular, kara borsacılar, mafya tipleri, kaçakçılar, pezevenkler, satıcılar sokaklardan temizlendi. Şimdi alınganlık etme. Kabul et. Sokak satıcılığının da bu ülkede bir geleceği yok. Mevlütçüm, adam şehrin en güzel pahalı yerinde kira vermiş, özenmiş güzel manav açmış. Sen de onun kapısının önüne kaldırıma yerleşip köyden getirdiğin patatesle domates satacaksın. Adil mi bu? Asker buna bir düzen disiplin verdi. Atatürk'ün ömrü yetseydi Fes'ten Takke'den sonra İstanbul'dan başlayarak bütün Türkiye'de sokak satıcılığını yasaklayacaktı. Avrupa'da yokmuş bu. Tam tersi dedi Mevlüt. Ankara'dan bir kere gelince Atatürk İstanbul sokaklarını çok sessiz bulmuş. Ayrıca ordumuz sırtından sopasını indirirse bu millet ya komüniste kanar ya da dinciye kaçar. Haritayı bölmek isteyen Kürtler de var. Senin Ferhat ne yapıyor bakayım, görüyor musun? Bilmiyorum. Alçağın tekidir o Ferhat. Arkadaşımdır. İyi o zaman, ben de seni Beyşehir'e götürmüyorum Mevlütçüm. Bakalım nasıl kız kaçıracaksın. Yapma Süleyman, diyerek çark etti Mevlüt. Oğlum, bak dünyalar güzeli gül gibi bir kızı sana armut piş ağzıma düş ayarlıyoruz. Elinde bohçası, istediğin gibi bahçede seni bekliyor. Bu yetmiyor. Uşağın gibi seni kamyonetle özel servis 700 metre ta kızın köyüne götürüyoruz ki kızı kaçır. Benzin parası da bizden. Akşam kaldığın otelde, içtiğin rakı da bizden. Sense bir kerecik bile, numaradan bile haklısın Süleyman, Ferhat kötüdür bile demiyorsun. Sen doğrusun Süleyman, hiç demiyorsun. Madem bu kadar akıllısın, çocukluğumuzdaki gibi benden üstünsün, niye gelip de bize yardım et diye dileniyorsun? Süleyman, affet, dedi Mevlüt. Bir daha söyle bakayım. Süleyman, affet. Affedeceğim ama mazeretini işitmem lazım. Mazeretim şu ki ben korkuyorum Süleyman. Oğlum, korkacak bir şey yok. Rayhan'ın kaçtığı anlaşılınca onlar tabii bizim köyün etrafına koşarlar. Siz de dağa çıkacaksınız. Belki laf olsun diye silah atılır. Korkma, dağın öte tarafında ben sizi bu kamyonette bekleyeceğim. Raiha arkaya oturacak ki beni görmesin, tanımasın. İstanbul'da bir kere bindi bu kamyonete ama kızdır. Arabaların birini diğerine ayıramaz bunlar. Benden bahsetmek tabii hiç yok. Sen asıl kaçtıktan, İstanbul'a döndükten sonra kızla bir odada yalnız kalınca ne yapacağını düşün de ondan kork. Hayatta hiçbir kadınla yatmadın değil mi daha Mevlüt? Ha? Yok Süleyman, ben bunlardan değil. Kız vazgeçer de kaçıp gelmez diye korkuyorum. Ertesi sabah önce Akşehir tren istasyonuna baktık. Oradan 3 saatte çamurlu dağ yollarından bizim köye sokulduk ama Mevlüt anasını görmek istemesine rağmen dikkat çekmek istemiyor, iş bozulur diye çok korkuyordu, uğramadık bile. Gümüşdere köyüne uzaktan yaklaştık. Boyun eğri Abdurrahman Efendi'nin evine, yıkık duvarlı bahçesine sokulduk. Geri döndük, kamyoneti biraz sürdüm, yolun kenarına çektim. Akşam namazına, havanın kararmasına az kaldı, dedim. Korkacak bir şey yok. Yolun açık olsun Mevlüt. Allah senden razı olsun Süleyman, dedi. Benim için dua et. Kamyonetten onunla indim. Sarıldık birbirimize. Az daha gözüm sulanacaktı. Mevlüt toprak yoldan köye doğru yürürken arkasından sevgiyle baktım. Hayatının sonuna kadar mutlu olmasını istedim onun. Az sonra kısmetinin bir başka olduğunu öğrenecek elbette. Bakalım ne yapacak diye düşünerek kamyoneti buluşma yerimize sürdüm. Eğer Mevlüt'ün kötülüğünü isteseydim, bazılarınızın sarıldığı gibi ona kazık atıyor olsaydım, İstanbul'da gece rakısı sarhoşuyken Raiha'yı ayarlayayım diye bana verdiği Kültepe'deki evin kağıdını ona geri vermezdim, değil mi? Kiracısını benim bulduğum o ev Mevlüt'ün bütün servetidir. Köydeki annesi ve ablalarını saymıyorum. Onlar da rahmetli Mustafa amcamın mirasçısıdır aslında. Ama ben karışmıyorum. Mevlüt ortaokuldayken önemli bir sınava girmeden önce yüreğinin alnında, yüzünde ateş gibi attığını hissederdi. Şimdi Gümüşdere köyüne yürürken bu duygunun çok daha kuvvetlisi bütün gövdesini sarmıştı. Köyün hemen dışındaki tepede mezarlığa rast geldi. Mezar taşları arasına girdi. Bir mezarın kenarına oturdu. Eski, yosun tutmuş ama süslü ve esrarlı bir mezar taşına bakarak kendi hayatını düşündü. "Allah'ım, raiha gelsin, ne olur gelsin," diye tekrarladı. Dua okuyarak yalvarmak istedi ama bildiği duaların hiçbiri doğru dürüst aklına gelmedi. "Raiha gelirse Kur'an-ı Kerim'i ezberleyip hafız olacağım. Bütün duaları su gibi okuyacağım," dedi kendi kendine. Kendini Allah'ın bir küçük zavallı kulu gibi hissederek ısrarla, kuvvetle dua etti. Yalvararak duada ısrar etmenin bir faydası olduğunu işitmişti. Hava karardıktan sonra Meyrut yıkık duvara yaklaştı. Abdurrahman Efendi'nin beyaz evinin arka penceresi karanlıktı. 10 dakika erken gelmişti. İşaret olacak lambanın yanmasını beklerken, tıpkı 13 yıl önce köyden İstanbul'a babasıyla ilk geldiği gündeki gibi hayatının başındaymış gibi hissetti kendini. Sonra köpekler havladı ve evin penceresi bir aydınlandı, bir karardı. 13. ayrımın sonu, sayfa 174.